Ayrım 20. Incognito, David Eagleman, sayfa 206. Demir çubuk şangırtı ile 20 metre kadar öteye düşmüştü. Gage, fırlayan bir cismin kafatasını delmesi sonucu beyninin bir parçasını kaybeden ilk kişi olmasa da, böyle bir olay sonucunda ölmeyen ilk kişiydi. Bilincini bile kaybetmemişti. Olay yerine gelen ilk hekim olan Dr. Edward H. Williams, Gage'in ifadesine inanmayarak aldanmış olabileceğini düşünmüştü. Williams işin ciddiyetini ancak Bay G. ayağa kalkıp da kustuğunda anlamıştı. Kusmanın yarattığı basınçla yarım çay fincanı boyutlarında bir beyin parçası da dışarı itilerek yere düşmüştü. Vakayı inceleyen Harvardlı cerrah Dr. Henry Jacob Bigelow ise şöyle yazıyordu. Bu vakanın en çarpıcı özelliği olanaksızlığıdır. Cerrahi literatürü içinde eşi benzeri yoktur. Boston Post ise bu olanaksızlığı tek bir cümle ilavesiyle özetleyivermişti. Bu üzüntü verici olayı benzerlerinden ayıran en çarpıcı yönü, Phineas Gage'in bugün öğleden sonra saat 2 itibariyle üstelik de aklı başında ve ağrısız sancısız halde hayatta olmasıdır. Gage'in hayatta kalmış olması bile onu ilginç bir vaka kılmaya tek başına yeterliydi ama vaka ilginç olmakla kalmayıp ünlenmişti de. Çünkü gün ışığına çıkan bir şey daha vardı. Kazadan 2 ay sonra doktoru Gage'in kendisini her bakımdan daha iyi hissettiğini, evin içinde rahat rahat dolaştığını ve başında herhangi bir ağrı olmadığını rapor etmişti. Ama iyileşme sürecine girmiş gibi görünüyor, tabii kontrol edilebilmesi durumunda. Sözleri daha büyük bir sorunun habercisiydi. Kontrol edilebilmesi durumunda sözleriyle neyi kastediyordu? Anlaşıldı ki kazadan önceki Gage ekibi arasında çok sevilen, işverenleri tarafından da ustabaşıları arasında en verimli ve beceriklisi olarak betimlenen bir kişiyken, beynindeki değişim sonucunda işverenlerinin gözündeki yeri tümüyle değişmişti. Zihnindeki değişim öylesine büyüktü ki işverenleri onu bir daha işe almayacaklarını söylediler. Gage'in tedavisini üstlenen Dr. John Martin Harlow 1868'de şöyle yazıyordu. Zihinsel beceriyle hayvansal eğilimleri arasındaki denge ortadan kalkmış görünüyor. Son derece değişken, saygısız ve kimi zamanda eskiden asla yapmayacağı şekilde olabilecek en kaba küfürleri savurabiliyor. Arkadaşlarına çok nadiren saygıyla yaklaşıyor. Arzularıyla çelişen herhangi bir kısıtlama ya da öğüt karşısında sabırsız, bazen inanılmayacak ölçüde inatçı ama buna rağmen yine de kaprisli ve kararsız. Geleceğe ilişkin çok sayıda plan yapıyor ama bunları kurguladığı anda bir kenara atıp daha uygun gördüğü yenilerine yöneliyor. Zihinsel kapasite ve uygulamalarında bir çocuk ama güçlü bir adamın hayvansal tutkularına sahip. Oysa kazadan önce eğitim görmemiş olduğu halde dengeli bir zihne sahipti ve kendisine bütün iş planlarını sebatla uygulayan enerjik, becerikli ve akıllı bir iş adamı gözüyle bakılırdı. Zihni bu açıdan kökten bir değişime sahne olmuş durumda. Üstelik de öylesine büyük bir kararlılıkla ki bütün arkadaş ve tanıdıkları onun eski genç olmadığını söylüyorlar. Aradan geçen 143 yıl içinde doğanın buna benzer trajik deneylerinden daha pek çoğuna beyin kanamaları, tümörler, doku bozulmaları ve hasarın aklınıza gelebilecek her türü tanık olduk ve bunlar da Phineas Gage'inkine benzer birçok başka vaka ortaya çıkardı. Bütün bu vakalardan alınabilecek ders aynıdır. Beyninizin içinde bulunduğu koşullar kim olduğunuz açısından merkezi önem taşır. Bütün arkadaşlarınızın tanıyıp sevdiği siz, beyninizdeki transistör ve vidalar yerli yerinde olmaksızın var olamaz. Eğer buna inanmıyorsanız herhangi bir hastanedeki herhangi bir nöroloji servisine girin ve bakın. Beynin küçük parçalarına gelen hasarlar bile şaşılası derecede özel bazı becerilerin kaybıyla sonuçlanabilir. Hayvanları isimlendirme, müziği işitme, riskli davranışlarla baş etme, renkleri ayırt etme ve basit kararlar vermede yaşanan kayıplar gibi. Buna benzer durumları hareketi algılama becerisi kaybolan hasta örneğiyle ikinci bölümde riskli davranışlarda denetim becerilerini kaybeden Parkinson hastası, kumarbazlar ve frontotemporal hasarlı arakçılar örnekleriyle de 6. bölümde gördük. Beyindeki değişimle birlikte bu kişileri kendileri yapan şey de değişmişti. Tüm bunlar bizi çok temel olan bir soruya yöneltiyor. Biyolojimizden ayrı olan bir ruh taşıyor muyuz? Yoksa umutlarımızı, özlemlerimizi, düşlerimizi, arzularımızı, espri anlayışımızı ve tutkularımızı mekanik biçimde üreten son derece karmaşık bir biyolojik ağdan mı ibaretiz yalnızca? Gezegendeki insanların çoğu oylarını biyoloji dışı ruh yönünde kullanırken, nörobilimcilerin çoğu da ikincisi, yani çok geniş bir fiziksel sistemden kaynaklanan doğal bir özellik biçimde tanımlanabilecek bir öz yönünde kullanır. Hangi yanıtın doğru olduğunu biliyor muyuz? Hayır, kesin biçimde bilmiyoruz ama Gage ve benzeri vakaların kefeyi belli bir tarafa doğru eğdiği de ortada. Maddeci, materyalist bakış açısı bize temelde yalnızca fiziksel maddelerden yapılı olduğumuzu söyler. Buna göre beyin, işleyişi kimya ve fizik yasalarıyla yönlendirilen bir sistemdir. Sonuçta da bütün düşünce, duygu ve kararlarımız en düşük potansiyel enerji düzeyinde bile yerel yasalara tabi doğal tepkilerin ürünüdür. Bizler beynimiz ve içerdiği kimyasalların ta kendisiyizdir ve hangi düzeyde olursa olsun sinir sistemimizin düğmeleriyle oynandığında kim olduğumuz da değişikliğe uğrar. Maddeciliğin karşımıza sık çıkan bir versiyonu da indirgemeciliktir, reductionism. Bu kuramda mutluluk, açgözlülük, narsizm, şefkat, kin, temkinlilik ve hayranlık gibi karmaşık fenomenleri anlamamızın yolunun onları küçük ölçekli biyolojik parçalarına kademeli biçimde indirgemekten geçtiğini ileri sürer. İndirgemeci görüş ilk bakışta çok kişiye saçma gelir. Bunu biliyorum çünkü uçakta yanımda oturanlara sıklıkla bu konudaki fikirlerini sorarım. Onlar da genellikle şuna benzer bir şeyler söyler bana. Çevrendeki onca şeye bir bak. Karıma nasıl aşık olduğum, şimdiki işimi nasıl seçtiğim ve bunun gibi bir sürü şeyin beynimin kimyasıyla hiçbir ilişkisi yok. Bu sadece benim kim olduğumla ilgili. Sizin bir kişi olarak özünüz ile süngerimsi bir hücreler ittifakının uzaktan yakından bir ilgisi olamayacağını düşünmekte haklıdırlar da. Bu yolcuların kararları gözle görülemeyecek küçüklükteki döngüler boyunca akıp giden bir alay kimyasaldan değil, kendilerinden çıkmıştır ne de olsa, öyle değil mi? Öyleyse Phineas Gage'inki gibi durumlarla karşılaştığımızda ne olacak? Ya da dikkatimizi etkisini beyin üzerinde göstererek kişiliğin değişmesine neden olan demir bir çubuktan daha çok incelikli başka etkenlere çevirdiğimizde, narkotik maddeler adını verdiğimiz küçük moleküllerin güçlü etkilerini düşünün. Bunlar bilinç durumunu değiştirir, bilişselliği etkiler ve davranışlara yön verir. Bizler bu maddelerin kölesiyizdir. Tütün, alkol ve kokain, ruh halini değiştirmek gibi evrensel amaçla insanların kendilerine uyguladıkları maddelerdir. Nörobiyoloji hakkında başka hiçbir şey bilmesek de, narkotiklerin varlığı bile davranış ve psikolojimizin moleküler düzeyde yönlendirilebileceğine dair bütün kanıtları sunmak için yeterlidir. Örnek olarak kokaini alalım. Bu kimyasal ödüllendirici olayları susuzluğunuzu soğuk bir buzlu çayla gidermekten tutun, beklediğiniz gülümsemeyi görmeye, zor bir problemi çözmekten tutun, iyi iş çıkardın övgüsünü duymaya varana dek her türlü ödüllendirici durumu kaydeden özel bir beyin ağıyla etkileşim halindedir. Mezolimbik dopamin sistemi olarak bilinen bu yaygın nöral devre, olumlu sonuçları onlara kaynak olan davranışlara bağlayarak dünya ile kurduğumuz ilişkide davranışlarımıza en uygun biçimi vermeyi öğrenir. Yiyecek, içecek ve eş bulmada olduğu kadar günlük kararlarımızı vermede de bize yardımcı olur. Kokain tek başına aslında hiç de ilgi çekici bir molekül değildir. 17 karbon, 20 hidrojen, 1 azot ve 4 oksijen atomu. Kokaini kokain yapan, kazara almış olduğu şeklin ödül devrelerinin mikroskopik düzeniyle anahtar kilit uyumu göstermesidir. Aynı şey bağımlılık yapan 4 temel kimyasal sınıfı için de geçerlidir. Alkol, nikotin, uyarıcılar, amfetaminler gibi ve opiyatlar, morfin gibi. Bunların hepsi o ya da bu yoldan ödül devrelerine bağlanır. Mezolimbik sistemi canlandıran bu maddeler kullanıcıda kendilerini pekiştirici etkide bulunur ve bu kişiler sırf bu özel biçimli molekülleri almayı sürdürebilmek için dükkan soymak ya da yaşlılardan çalmaktan çekinmezler. Aynı kimyasallar sihirlerini saç deri kalınlığının binde biri ölçeklerde göstererek kullanıcıların kendilerini yenilmez ve aşırı mutlu hissetmelerini sağlar. Dopamin sistemine bağlanan kokain ve akrabaları beyne bundan daha iyisinin olamayacağını söyleyerek ödül sisteminin yönetimini ele geçirir ve bu kadim devreler böylece kaçırılmış olur. Kokain molekülleri Phineas Gage'in beynini delip geçen demir çubuktan yüz milyonlarca kez küçük olmakla birlikte alınacak ders aynıdır. Kim olduğumuz, nörobiyolojimiz üzerindeki toplam etkiye bağlıdır. Dopamin sistemi verilebilecek yüzlerce örnekten yalnızca biridir üstelik. Düzinelerce başka sinirsel ileticinin, örneğin serotonin, mutlak düzeyleri kendinizi nasıl biri olarak gördüğünüz konusunda kritik önem taşır. Eğer klinik depresyondan müstaripseniz, size reçete edilen ilaç büyük olasılıkla seçici serotonin geri alım baskılayıcısı, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesi olacaktır. Floxetin, sertralin, paroxetin ya da citalopram. Bu ilaçların etkilerini nasıl gösterdiğine dair bilmeniz gereken her şey geri alım baskılayıcısı sözlüklerinde gizlidir. Normalde taşıyıcı, transporter olarak adlandırılan kanallar, nöronlar arası boşlukta bulunan fazla serotonini geri toplar. Bu kanalların baskılanması beyindeki serotonin düzeyinin artmasına neden olur. Artmış serotonin konsantrasyonu ise biliş, cognition ve bu duygular üzerinde doğrudan etki gösterir. Bu ilaçları alanlar öncesinde yatağın kenarına oturmuş ağlarken, şimdi ayağa kalkmış, duşunu almış, işini geri kazanmış ve yaşamındaki insanlarla yeniden sağlıklı ilişkiler kurmuş olarak bulabilirler kendilerini. Ve bunların hepsi de sinirsel iletici sistemleri üzerinde yapılan belli belirsiz bir ince ayar sayesindedir. Anlattığım artık bu kadar sıradan hale gelmiş bir öykü olmasaydı, işin tuhaflığı daha iyi anlaşılabilirdi. Bilişsel durumunuzu etkileyen yalnızca sinirsel ileticiler değildir. Aynı şey kanda dolaşıp uğradığı her noktada ortalığı karıştıran küçücük moleküller olan hormonlar için de geçerlidir. Eğer bir dişi sıçana östrojen verirseniz anında eş aramaya başlar. Erkek fareye verilen testosteron ise onda saldırganlığa neden olur. Bir önceki bölümde aldığı fazla miktarda testosteron sonucu geçirdiği hormonal öfke krizi sırasında karısıyla çocuğunu öldüren güreşçi Chris Benoit'in öyküsünü öğrendik. Dördüncü bölümde ise vazopresin hormonunun sadakatle ilişkili olduğunu gördük. Bir başka örnek olarak da normal adet döngülerine eşlik eden hormonal değişimleri ele alalım. Geçenlerde adet döngüsünün etkisiyle ruh hali diplere vurmuş bir arkadaşım, yorgun bir gülümsemeyle bana şöyle dedi. Biliyorsun, her ayın birkaç gün boyunca ben değilim. Kendisi de bir nörobilimci olan bu arkadaşım sonra bir an durdu, düşündü ve devam etti. Ya da belki ben gerçekte buyum ve aynı geri kalan 27 gününde de başka biriyim. İkimiz de güldük. Kendisini vücudundaki kimyasalların bir toplamı olarak görmek onu hiçbir şekilde ürkütmüyordu. Kendisini kim olarak gördüğümüzün zamansal bir ortalamaya bağlı olduğunun farkındaydı. Tüm bunlar özbenliğimizle ilgili tuhaf denebilecek bir anlayışa götürür bizi. Biyolojik çorbamızda müdahale edemediğimiz dalgalanmalar nedeniyle kendimizi kimi günler diğer günlere göre daha sinirli, esprili, hoş sohbet, sakin, enerji dolu ya da akıllı bulabiliyoruz. İç yaşamımız ve dış davranışlarımız ne doğrudan bir tanışıklığımız ne de doğrudan bir erişimimiz olan biyolojik kokteyllerce yönlendiriliyor. Zihinsel yaşamımız üzerindeki etkilerin sıralı olduğu uzun listenin kimyasalların ötesine de uzanarak devrelerdeki ayrıntıları da içerdiğini unutmamak gerekir. Sara örneğini ele alalım. Sara nöbeti eğer şakak lobundaki temporal lob belirli bir noktada odaklanıyorsa kişi motor nöbetler geçirmeyecek, daha üstü kapalı bir deneyim yaşayacaktır. Bir tür bilişsel nöbet olarak tanımlanabilecek bu etki, kişilik değişimleri, aşırı dinsellik, din saplantısı ve din konusunda kendinden aşırı emin olma, hipergrafi, genellikle de din olmak üzere belirli bir konuda aşırı derecede yazma isteği duyma, çevrede bir dışsal varlık olduğu yanılgısı ve sıklıkla da Tanrı'ya atfedilen sesler duyma gibi durumlarla kendini gösterir. Tarihte ortaya çıkmış peygamberler, kahramanlar ve liderlerin bir bölümünün şakak lobu odaklı Sara hastaları olduğu düşünülmektedir. Baş melek Mikail'in, İskenderiyeli Azize Katerina'nın, Azize Margaret'in ve Cebrail'in seslerini duyduğu konusunda hem kendisini hem de Fransız askerlerini ikna ederek 16 yaşındayken yüzyıl savaşlarının gidişatını değiştirmeyi başaran Jeanne d'Arc'ı düşünün. Kendisi bu deneyimini şöyle anlatmıştı. 13 yaşımdayken Tanrı'nın kendimi yönlendirmemde bana yardımcı olan sesini duydum. İlk seferinde çok korkmuştum. Ses bana öğle vakti duyurmuştu kendini. Mevsimlerden yazdı ve o sırada babamın bahçesindeydim. Şöyle devam ediyordu. Tanrı bana gitmemi emrettiğine göre gitmeliydim ve bu emri bana veren Tanrı olduğu için 100 babaya ve 100 anneye sahip olsaydım ya da bir kralın kızı olsaydım bile giderdim yine de. Geriye dönük kesin tanı koymak bu durumda olanaksız olsa da Jeanne d'Arc'ın sunduğu veriler, artan dindarlığı, süre giden sesler şakak lobu sarası ile kesinlikle uyumludur. Beyin doğru noktada uyarıldığında insan sesler duyar. Doktor sara etkilerine karşı koyacak ilaçlar yazdığındaysa nöbetler ortadan kalkar, sesler kaybolur. Sonuçta gerçekliğimiz biyolojimizin ne işler karıştırdığına bağlıdır. Bilişsel yaşamınızı etkileyen faktörler arasında insan dışı minicik yaratıklar da yer alır. Virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar içimizde göze görünmeyen savaşlara yol açarak davranışı son derece özgür biçimde yönlendirebilir. Mikroskopik ölçekteki bir organizmanın dev bir makinenin davranışına nasıl hükmedebildiğine ilişkin en sevdiğim örnek kuduz virüsüdür. Bir memeliden diğerine ısırıkla geçen bu mermi biçimli küçücük virüs, yol alarak kullandığı sinirler üzerinden beynin şakak lobuna varır. Burada yerel nöronlara kendisini sinsice kabul ettirir ve yine yerel düzeydeki etkinlik örüntülerini değiştirerek bulaştığı canlıda saldırganlık ve şiddetli öfke nöbetlerinin yanında ısırma dürtüsüne de neden olur. Virüsün tükürük bezlerine de yerleşebiliyor olması ısırıkla birlikte bir sonraki canlıya geçişini sağlar. Sonuçta hayvanın davranışlarını yönlendirerek başka hayvanlara yayılımını da garanti altına almıştır. Bunu bir düşünün. Boyutları metrenin 75 milyarda birini aşmayan küçücük bir virüs, kendisinden 25 milyon kat büyük bir hayvanın devasa vücuduna komuta ederek hayatta kalmayı başarıyor. 45 bin kilometre uzunluğunda bir canlının davranışlarını kendi istediğiniz yöne çekmenin akıllıca bir yolunu bulmanıza eşdeğer bir durumdur bu. Bundan alınacak kritik önemdeki ders, beyin içinde gerçekleşen gözle görülemeyecek ölçüdeki küçük değişimlerin bile davranışta çok büyük değişimlere neden olabileceğidir. Seçimlerimiz içimizdeki düzeneğin en küçük ayrıntılarına bile ayrılmaz biçimde bağlanmış durumdadır. Biyolojiye olan bağlılığımıza son örnek olarak tek bir gendeki küçük bir mutasyonun da davranışı belirleyip değiştirebileceğini söyleyelim. Alın korteksinde frontal korteks ilerleyerek gelişen bazı hasarların kişilik değişimlerine yol açtığı, Huntington hastalığında saldırganlık, sekse aşırı düşkünlük, hiperseksüalite, dürtüsel ve toplumsal kuralları hiçe sayan davranışlar ve bunun gibi belirtiler fark edilmesi daha kolay spastik kol bacak hareketlerinden yıllar önce ortaya çıkar. Burada konumuz açısından asıl önemli nokta, Huntington hastalığının tek bir gende gerçekleşen bir mutasyonla ortaya çıktığıdır. Robert Sapolsky'nin özetlediği gibi on binlerce gen arasından tek bir tanesindeki bir değişiklik ömrün ortalarında bir yerde dramatik bir kişilik değişimiyle sonuçlanacaktır. Bu tür örnekler karşısında kimliğimizin özünün, biyolojimizin ayrıntılarına bağımlı olduğu dışında bir sonuca varabilir miyiz? Bir Huntington hastasına özgür iradesini kullanıp böyle tuhaf davranmaktan vazgeçmesini söyleyebilir miyiz? Böylece anlıyoruz ki narkotik, sinirsel iletici, hormon, virüs ve gen olarak adlandırdığımız görünmez moleküller, küçücük ellerini davranışlarımıza yön veren dümenin üzerine yerleştirebiliyorlar. Ne zamanki içeceğinize biraz alkol katılır, sandviçinizin üzerine hapşırılır ya da genomunuzda bir mutasyon gerçekleşir, işte teknenin rotası da o zaman sapar. İstediğiniz kadar direnin, içinizdeki düzenekte gerçekleşen değişiklikler sizi de değiştirecektir. Bütün bu gerçeklerin ışığında nasıl biri olmak istediğimizi seçme şansına sahip olup olmadığımız bile belli olmaktan çok uzaktır. Nöroetik uzmanı Marta Farah'ın ifadesiyle bir antidepresan tableti günlük sorunlarımızı mesele yapmamamıza, bir uyarıcı ilaç da iş yerindeki işleri zamanında yetiştirmemize ve görevlerimizi yerine getirmemize yardımcı olabiliyorsa, temkinli ve ölçülü bir ruh hali de insan vücudunun bir niteliği olamaz mı? Yanıt eğer evetse, insanlarla ilgili olup da onların vücutlarının bir özelliği olmayan bir şey var mıdır o zaman? Nasıl bir haline geldiğiniz öylesine büyük bir etkenler ağına bağlıdır ki moleküllerle davranışlar arasında birebir eşleştirme yapmak tahminen hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Birazdan bu konuya değineceğiz. Ancak Bütün bu karmaşıklığa rağmen dünyanız biyolojinize doğrudan bağlanmış durumdadır ve eğer ruh diye bir şey varsa da bunun da en iyi ihtimalle mikroskopik ayrıntılarda geriye dönüşsüz biçimde düğümlenip kaldığını düşünebiliriz ancak. Gizemli varlığımızla ilişkili olarak ortalıkta başka neler dönüyor olursa olsun, biyolojiyle olan bağımız konusunda kuşku yoktur. Bu açıdan baktığımızda biyolojik indirgemeciliğin modern beyin bilimlerinde neden sağlam bir tutunma noktası bulduğunu anlayabiliriz. Ancak bütün hikaye de indirgemecilikten ibaret değildir. Pasaportunuzun renginden beliren özelliklere. Çoğu kişi genetik kod çizelgemizde yer alan milyarlarca harf uzunluğundaki dizilimin şifresini başarıyla çözmüş olduğumuz insan genom projesinden haberdardır. Proje aldığı alkışı hak eden devrim niteliğindeki bir başarıdır. Ama projenin bir bakımdan da başarısız olduğunu duyanların sayısı fazla değildir. Kodun dizilimi bir bütün olarak ortaya çıktığında yalnızca insanda var olan genlerle ilgili bulmayı umduğumuz çığır açıcı yanıtlar ortada yoktu bir kere. Onun yerine keşfettiğimiz şey biyolojik organizmalara ait temel yapıların inşasını içeren devasa bir tarifler kitabıydı. Gördük ki başka hayvanlar da temelde bizimle aynı genoma sahipti. Çünkü yalnızca farklı şekillerde düzenlenmiş aynı temel parçalardan oluşmaktaydılar. İnsan genomu kurbağa genomundan o kadar da farklı olmasa bile insanlar kurbağalardan ciddi biçimde farklıdırlar. En azından başlangıçta birbirlerinden oldukça farklı görünürler. Ancak hatırlayalım ki her ikisi de göz, dalak, deri, kemik, kalp gibi organ ve dokuların yapımı için tariflere gereksinim duyar. Sonuçta iki genom birbirinden o kadar da farklı değildir. Farklı fabrikaları ziyaret edip kullanılan vidaların diş aralıkları ve uzunluklarını incelediğinizi farz edin. Bu inceleme size nihai ürünün ne olduğu hakkında, örneğin tost makinesi mi, saç kurutma makinesi mi, çok az şey söyleyecektir. Çünkü her ikisi de farklı işlevler görmek üzere farklı şekilde düzenlenmiş benzer elemanlar içerir. Öğrenmeyi umduğumuz şeyi öğrenememiş olmamız, insan genom projesine yöneltilen bir eleştiri değildir. Çünkü bunun bir ilk adım olarak zaten yapılması gerekiyordu. Asıl hayal kırıklığı, birbirini izleyen indirgenme düzeylerinin bizler için önemli sorular hakkında çok az şey söyleyebilecek olduğunun anlaşılmasıdır. Huntington hastalığı örneğine dönersek, hastalığa yakalanıp yakalanmayacağımızın tek bir genle belirleniyor olması, indirgemecilik açısından bir başarı hikayesi olarak algılanabilir. Ama unutmayalım ki bu hastalık, bu tür bir etkinin varlığının belirlenebildiği çok az sayıdaki örnekten biridir. Bir hastalığın tek bir mutasyona indirgenmesi son derece ender rastlanan bir durumdur. Çünkü birçok hastalık poligenetik özelliktedir. Yani onlarca hatta yüzlerce farklı genin katkısıyla ortaya çıkar. Ayrıca bilim daha iyi teknikler geliştirdikçe anlamaya başladık ki genlerin yalnızca kodlayan bölümleri değil, bir zamanlar hurda DNA olarak adlandırılan ara bölgeler de önemlidir. Birçok hastalık fazlasıyla karmaşık biçimlerde bir araya gelebilen çok sayıda küçük değişimin birer sonucudur. Ancak durum bir çoklu gen sorunundan çok daha ciddidir. Genomun gerçek payı ancak çevreyle etkileşim bağlamı içinde anlaşılabilir. Devreye giren genlerin çeşitli araştırma ekiplerince onlarca yıldır aranmakta olduğu şizofreniyi ele alalım. Bu hastalıkla ilişkilendirilebilen genler bulundu mu? Evet, bulundu. Hatta yüzlercesi. Peki bu genlerden herhangi birine sahip olmak kimin genç bir yetişkin olarak şizofreniye yakalanacağı hakkında bir tahminde bulunmamıza yardımcı oluyor mu? Çok az. Şöyle ifade edelim. Hiçbir tek gen mutasyonu şizofreninin öngörülebilirliği açısından pasaportunuzun renginin söylediği kadarını söyleyemez. Pasaportunuzun şizofreniyle ne ilgisi mi var? Öyle anlaşılıyor ki yeni bir ülkede göçmen olarak yaşamanın getirdiği toplumsal baskı şizofreninin gelişmesinde devreye giren kritik etkenlerden biri. Birçok ülkeyi kapsayan çalışmalara göre kültür ve dış görünüş bakımından ev sahibi ülkeden en büyük farklılığı sergileyen göçmenler en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Bir başka deyişle çoğunluğun arasında kabul düzeyi ne kadar düşükse şizofreninin ortaya çıkma olasılığı da o kadar yükselir. Henüz anlaşılmayan nedenlerle toplumca reddedilmenin yinelenmesi durumunun dopamin sistemlerinin normal işleyişini aksattığı düşünülmektedir. Ama bu genellemeler bile resmin bütününü göstermekte yetersiz kalır. Çünkü tek bir göçmen grubu içinde bile kendini etnik farklılıkları bakımından daha kötü hissedenlerde psikozların gelişme olasılığı daha yüksekken, köklerinden gurur duyan ve bu konuda rahatsızlık duymayanlar zihinsel bakımdan daha güvendedirler. Bu bilgi çok kişiyi şaşırtmıştır. Şizofreni genetik bir hastalık mıdır? Değil midir peki? Yanıt, genetiğin de rol oynadığı yönündedir. Eğer genetik biçimleri diğerlerinden biraz ayrılan parçalar üretirse, belirli koşullardaki bir çevreye yerleştirilen sistem bir bütün olarak normalin dışında bir işleyişe geçebilir. Bu biçim farklılıkları bir başka çevrede hiçbir önem taşımayabilir de. Bütün bunların ışığında bir kişinin nasıl birine dönüştüğü, DNA'sındaki moleküler seçeneklerden çok daha fazlasıyla belirlenmektedir. Hatırlarsanız, eğer Y kromozomunu taşıyorsanız, bir şiddet suçu işleme olasılığınızın %828 kez fazla olduğunu söylemiştik. Bu ifade gerçeklere dayalı olsa da sorulacak asıl soru şu olmalıdır. Neden bütün erkekler birer suçluya dönüşmez? Erkeklerin yalnızca %1'i cezaevlerine kapatıldığına göre nedir olup biten? Bu soruya ancak genlerimizdeki bilginin tek başına davranış hakkında çok da fazla şey söylemeyeceği yanıtını verebiliriz. Maryland'in kırsal bölgelerinde maymunları doğal ortamlarında yetiştiren Stephen Suomi'nin çalışmalarını ele alalım. Araştırmacı böyle bir çevrede maymunların toplumsal davranışlarını doğdukları günden başlayarak izleyebilmiştir. Dikkatini çeken ilk şey ise maymunların şaşılası ölçüde erken bir yaşta farklı kişilikler sergilemeye başlamaları olmuştu. Neredeyse bütün sosyal davranışlar 4 ila 6 ay arasında akranlarla oyun sırasında ortaya çıkıyor, bunlar defalarca uygulanıyor ve geliştiriliyordu. Bu gözlemin kendisi bile yeterince ilginçti ama Suomi bununla yetinmeyerek davranışlarla ilgili gözlemlerini çeşitli hormon ve metabolit düzeylerinin düzenli aralıklarla ölçüldüğü kan testleriyle ve yeni sıra genetik analizlerle birleştirdi. Sonuçlar, maymun yavrularının %20'sinin toplumsal kaygı, anksiyete yaşadığını gösteriyordu. Yeni ve ılımlı ölçüde stres yaratıcı toplumsal durumlar karşısında gösterdikleri sıra dışı korku ve endişe davranışları, kanlarındaki uzun süreli stres hormonu artışlarıyla ilişkilendirilebilmekteydi. Toplumsal yelpazenin öteki ucunda ise yavruların %5'i normalin üzerinde saldırgandı. Hem dürtüsel hem de koşullarla orantısız olan bu davranışları sergileyen maymunların kanında serotonin yıkımı ile ilgili bir metabolizma ürününün düzeyi düşük çıkmıştı. İncelemelerini derinleştiren Suomi ve ekibi serotoninin taşınmasında rol alan bir proteini kodlayan genin bir bireyde iki farklı formdan, genetikçiler bunlara alel adını verir, bir halinde bulunabileceğini keşfettiler. Bunları şimdilik kısa ve uzun formlar olarak adlandırırsak, genin kısa formuna sahip maymunlar öfke denetiminde başarısız olurken, uzun formu taşıyanlar normal davranış kontrolüne sahipti. Ancak bu hikayenin yalnızca bir kısmıydı. Bir maymunun kişiliğinin nasıl geliştiği, yaşadığı ortama da bağlıydı. Yavru maymunun yetişmesinin iki yolu vardı. Ya annesinin yanı başında, olumlu ortam koşulları ya da akranlarıyla, güvensiz bağlılık ilişkileri büyüyecekti. Genin kısa formuna sahip maymunlar akranlarıyla birlikte büyüdüklerinde saldırgan tipe dönüşüyor ama annelerinin bakımı altında yetiştirildiklerinde sonuç çok daha olumlu olabiliyordu. Uzun gen formuna sahip maymunlarda ise yetişme koşulları pek bir şey değiştirmiyor gibiydi. Maymunlar her iki duruma da uyum sağlayabiliyorlardı. Bu sonuçları yorumlamanın en az iki yolu vardır. Birincisine göre uzun alel olumsuz bir çocukluk ortamına karşı direnç sağlayan İyi gendir. İkincisine göre ise iyi bir anne bakımı, normalde ortalıkta kötü tohum olarak dolaşabilecek maymunlara zaaflarına karşı direnç sağlamaktadır. Getirilebilecek diğer yorumlar bir yana, bu iki yorum da aslında aynı önemli sonuca işaret eder. Nihai ürün, genetik ve çevrenin birleşiminin bir sonucudur. 20. ayrımın sonu, sayfa 217.